Ayrım 7, 14. Bölüm. Daha telefonu eline aldığında pır pır etmeye başlayan kalbi, görüşme bittikten sonra kanatlanmış, odanın içinde boyası dökülmüş kalorifer peteklerinin, tozlu dosya dolaplarının arasında bir iki tur atıp tekrar yerine konmuştu. Yarın Bahar'la buluşacaktı. Harun içeri daldığında cebindeki parayı ve kredi kartının kalan limitini hesaplayıp, önündeki kent rehberinden en uygun restoranı bulmaya çalışıyordu. Dün geceki konuşmalar aklına geldikçe derhal unut bunları diyerek bastırıyordu içindeki sesleri. Konuşana kadar onu fark etmedi. Harun, vallahi de döveceğim bu elemanı, billahi de döveceğim diyordu. Ne oldu ki?
Sevgilisiyim diyordu, şimdi de 5 ay önce ayrıldık diyor.
Kim?
Kim olacak? Aykut.
Harun Behzat Ç'deki değişimi fark etmiş, hatta nedenleri üstüne düşünmeye bile başlamıştı. Yıllar sonra amirinde dudağının kıyısına yerleşmiş bir tebessüm görüyordu. Bu tebessüm sağlıklı değildi, hayra alamet olmayabilirdi.
İyi misin?
Diye sordu. Behzat Ç, sinirden böyleyim diyecekti ama bu sorudan nefret ettiği için
saçma sapan.
Bu cevap üzerine Harun amirinde ciddi bir değişim olmadığına kanaat getirip bir nebze rahatladı. Masanın önündeki derisi iki yerinden çatlamış koltuğa oturdu.
Kahvaltı edelim mi?
Nerede?
Bilmem, Rumeli'ye gidelim.
Yok, önce şu Aykut'la konuşalım. Sen fırından bir şeyler söyle.
Harun masadaki kalemlikten adi bir tükenmez almış elinde çevirirken,
Aybars amirle konuşunuz mu diye sordu.
Konuştum. Özcan'ı TEM'deki sorgusu bitince göreceğiz. Sen de eve git, dinlen gel. Sinirlerine de hakim ol. Çacık gibisin.
Harun, şu derginin editörü dedi, gerisini getirmedi.
Evet.
Adı Bahar'dı galiba.
Evet, ne oldu?
Onunla eskiden tanışıyor muydun amirim?
Behzat Ç cevap vermedi. Kazağını dirseklerine kadar sıyırıp gömleğinin yenlerini üstüne kıvırdı. Bu arada sorunun amacının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Dirseklerini masaya koyup öne yaslandı. Harun'un üstelemeye niyeti var mı diye biraz daha bekledi. Harun sanki soruyu soran o değilmiş gibi gözlerini çevirdiği kaleme odaklamıştı.
Evet, tanışıyorduk, niye sordun?
Hiç, güzel kadın.
Kalem yere düştü. Behzat Ç muhabbeti elinin tersiyle itmiş gibi arkasına yaslandı. Odanın önünden geçen Eda'yı görünce ona seslendi. Eda elindeki dosyalarla girdi. Hafif makyaj yapmış, solgun teni canlanmıştı.
Evet amirim.
O iki gencin adı neydi?
Hangi gençler?
Kimliklerini bırakıp birahaneye giden salaklar.
Kısmetle fedai.
Koltuğun altına kaçan kalemi alıp güç bela doğrulan Harun,
onlar gelecekti değil mi? Diye sordu.
Gelmediler, o yüzden soruyorum.
Eda, ben raporlarına baktım, temiz. Yani sadece alkol var dedi.
Şu tecavüz olayında bir gelişme var mı?
Kızın babasının kumar borcu varmış. Zaten o gecede kumarda olduğu için kız evde yalnız kalmış.
Güzel.
Harun ve Eda afallayan yüzlerle baktılar.
Yani kumarbazlık güzel bir şey değil tabii.
Ama ananın babanın geçmişini araştırın, ilişkilerini detaylı inceleyin. Bu işte bir intikam kokusu var.
Neden?
Yatağın üstündeki para.
Harun, baba düşmanımız yoktu diyor dedi.
Var ama söylemiyor.
Belki de bilmediğinden söyleyemiyordur.
O da bir ihtimal. O yüzden didik didik etmek lazım. Önündeki kent rehberini ve gazeteyi bir kenara koydu. Odadan çıkmaya hazırlanan Eda'ya,
"Bugün bayağı güzelleşmişsin, yüzüne renk gelmiş." dedi.
Bu söz iltifat sayılırsa bir kadına iltifat etmeyeli 4 yıl olmuştu. Eda hafif kızararak odadan çıktı. Harun'un yüzünün asıldığını görünce ona dönüp,
"Hepimizin hayatında bazen güzel kadınlar oluyor." dedi.
"Tabii, tesadüf, yoksa bize kim baksın?"
Ayağa kalktı, odadan çıkarken eliyle 3 işareti yaptı. Diğer elinde Betül'ün geceliğini tutuyordu.
3 ne?
Çay.
Eliyle birazdan bir hışımla gireceği sorgu odasını gösterdi. Odada ellerini göğsünde kavuşturmuş oturan Aykut, kapı birden açılınca irkildi. Onun önünde durdu. Biraz eğilip dikkatli yüzünü inceledi. Alt dudağıyla çenesi arasındaki boşlukta üçgen sakal bırakmıştı. Buradaki sakal çenenin altındakilerle birleşip öne doğru uzuyordu.
Ne biçim sakal bu?
Şimdi moda.
Bizimle dalga mı geçiyorsun?
Hayır.
Kafaya mı alıyorsun?
Hayır.
Taşak mı geçiyorsun?
Aykut sustu, gözlerindeki kendinden emin ifade yerini bir kaygı bulutuna bıraktı. Behzatçı öne doğru uzayan sakalı hafifçe çekti.
Senin tuttuğun fare kadar benim siktiğim kedi var dedi. Bu denklemi biliyor musun?
Bilmiyorum. O anda elindeki tepsiyle odaya giren Harun,
neyi bilmiyorsun lan dedi. Amirim bu var ya bize yalan söyleyip duruyor. Ne yapayım şimdi ben bunu?
Tut sandalyeden aşağıya at. Harun tepsiyi masanın üstüne koyup Aykut'a doğru yöneldi.
Sonra ölüp üstümüze kalmasın.
İkinci kattayız, bir bok olmaz.
Avrupa Birliği falan.
Ulan yemişim Avrupa Birliği'ni, eleman bize yalan söyleyip duruyordu deriz.
Behzatçı odanın kuytusundaki yerini alıp tek şeker attığı çayını karıştırmaya başladı. Bir yandan da defteri karıştırıyor, nereden başlayacağını düşünüyordu. Defterde hiç isim yoktu. Betül kimseyle ilgili doğrudan bir şey yazmamıştı. Harun Aykut'un oturduğu sandalyeyi kavramak için eğilince,
"Bırak da önce çayını içsin," dedi. "Belki bu arada aklına yeni şeyler gelir."
"Yok, bunun aklına bu saatten sonra bir şey gelmez. Bin musibet bir nasihatten iyidir."
"Hayır, bir musibet bin nasihatten iyidir."
"Neyse işte, ben bunu atıyorum aşağıya."
Ayağa kalkıp bir dur dedi. Masanın üstündeki çayı alıp Aykut'a verdi. Aykut karışık duygular altında, biraz şaşkın, biraz korkulu, biraz da minnet dolu gözlerle ona bakıyordu.
Behzatçı şimdi baştan başlayalım dedi. Betül'le ne zaman tanıştınız?
3 yıl önce.
Nerede?
Süpermarkette. Betül orada part-time çalışıyordu.
Ne iş yapıyordu?
Standta peynir tanıtıyordu.
Harun peynir mi? Çok romantik dedi. Ya bu kızın babası zengin değil miydi? Niye peynir tanıtıyor?
Behzatçı bunlar solcu. Kendi parasını kendi kazanmak ister dedi. Çayını içsene.
Bu nasıl solcu? Kemkime dumduma. Aynı anda iki sevgili.
Çayından ilk yudumunu alan Aykut ben solcu değilim dedi.
Sana demedim lan zaten. Betül'den bahsediyorum.
Onun da iki sevgilisi yok.
Harun fes subhanallah çekip odanın öbür ucuna yürüdü. Amirim ben psikopat mıyım?
Bilmem, niye sordun?
Kombine yumruklar atmak istiyorum buna.
Birdenbire sesini yükseltti.
Lan iki sevgilin yoktu madem, Ayşen'le kim yattı? Betül'ün iki sevgilisi yoktu madem, Gökhan kim?
Aykut Harun'un gözlerinin içine bakıp aynı sertlikle cevap verdi.
Gökhan mevzusu 2 yıl önce kapandı. Herif İngiltere'ye gitti, Betül'ü terk etti.
Harun cevabın içeriğiyle değil, biçimiyle ilgiliydi.
Sesini yükseltme, sıçarım ağzına, pezevenk dedi. Sen kimsin lan, Türk polisine bağırıyorsun? Küçük harflerle konuş.
Behzatçı dudağının kıyısındaki 216'dan çekebileceği en derin nefesi çekti. Duman kaçmasın diye sol gözünü hafif kapatmıştı. Başını Aykut'a doğru sallayıp,
dediğini yapar dedi, çok sinirli biri, zapt edemiyoruz.
Harun Aykut'un 2 adım önünde durmuş, burnundan soluyor numarası yapıyordu. Behzatçı,
bu kız madem bu kadar solcu, niye sizinle takılıp duruyordu?
Orası üniversite, sadece bir çevreden arkadaşın olmaz, 1000 çeşit adam var.
Harun sus lan, akıl verme dedi, biz de biliyoruz o kadarını.
Odaya dalan Cevdet elindeki poğaça paketini masanın üstüne bıraktı. Harun paketi açıp,
peynirli mi, zeytinli mi diye sordu.
Behzatçı için fark etmezdi.
Sen için fark eder mi?
Aykut soruyu anlamadığı için şaşkınca bakıyordu. Ansızın dudakları titredi, burnunu çekip salya sümük ağlamaya başladı. Poğaçadan büyükçe bir ısırık alan Harun ağzı doluyken,
"Hiç yakışıyor mu? En sevmediğim şey," dedi. "Her türlü yalanı söylemene rağmen sana poğaça veriyoruz. Neden? Çünkü insanlık ölmedi. Ama sen karı gibi zırlıyorsun, ayıp."
Aykut yüzünü elinin tersiyle silip,
"Abi vallahi ben bir şey yapmadım," dedi. "Benim vatana, millete, polise bir yanlışım olmamıştır bugüne kadar."
Harun ağzını elinin tersiyle silip,
"Hep öyle derler," dedi. "Duymadığımız laf değil. Adam karıyı 37 yerinden bıçaklıyor, ondan sonra benim polise bir yanlışım olmaz diyor. Bir de olsaydı, götün yiyorsa gel beni bıçakla. Götün yiyorsa gel beni damdan aşağıya at."
Behzatçı soğuyan çayından bir yudum alıp defterin sayfalarını rastgele çevirmeye devam etti. Birkaç sayfa hariç çoğunlukla tarihler birbirini takip ediyordu. Defterin kağıdını sigaradan sararmış parmaklarıyla kontrol etti. Pek kaliteli sayılmazdı.
"Harun'a birer çay daha söylesene," dedi.
Harun kapıyı sertçe açıp çıktı.
Ne zaman ayrıldık demiştin?
5 ay önce.
Defter sayfalarında 5 ay önceye döndü. Gözüne takılan ilk cümleyi okudu.
Öksüren adamlar gibi havlayan köpekler. Havlayan köpekler gibi öksüren adamlar. Gibiyi at, gerek yok.
Neden ayrıldınız?
Bana kötü davranmaya başlamıştı.
Nasıl?
Yani her zamanki gibi değil.
Her zaman kötü mü davranırdı?
Hayır, bazen çok neşeli olurdu, bazen çok üzgün. Bana da biraz bu ruh haline göre davranırdı. Bunu anlardım. Ama bu sefer bunalımda olduğu için böyle davranmıyordu. Bir şey kopmuştu, bunu anlamıştım.
5 ay önce mi oldu bu kopma?
Evet.
Bunun nedeni neydi sence?
Bilmiyorum.
Ama ben biliyorum. Neden acaba, kedi ile fare denkleminden ötürü olmasın?
Defteri önüne bakan Aykut'a doğru tuttu.
Bu defteri gördün mü hiç?
Evet.
Nerede dururdu bu defter?
Odasında duruyordu ama birilerinin okuduğundan şüphelendiği için bazen de çantasında taşırdı.
Defteri gizli gizli okuyan sen miydin?
Hayır.
İyi yapmışsın. Senin için pek iyi şeyler yazmıyor zaten.
Mümkündür.
Ne biçim konuşuyorsun? İnsan konuşurken mümkündür demez, olabilir falan der.
Çayları getiren Harun, bundan bir yol olmaz amirim, boşuna uğraşmayın dedi.
Behzat Ç. Aykut'un karşısında ileri geri dolaşırken, 2 yıldır beraberdiniz, 5 ay önce ayrıldınız, doğru muyum diye sordu.
Doğru.
Neden ayrıldığınızı bilmiyorsun.
Yani bitmişti.
Harun araya girdi. Ne bitmişti lan? Şu bitmişti de, bu bitmişti de, biten ne? İnsan sebepsiz yere ayrılır mı?
Behzat Ç., ben sana söyleyeyim dedi. Çünkü o zaman Gökhan Türkiye'ye gelmişti. Zaten bir süredir Betül'le haberleşiyorlardı. Senden artık ayrılması gerekiyordu, doğru muyum?
Aykut önüne bakıyordu. Harun onun kafasını kaldırdı. Bana bak dedi, sana bir şey sorulduysa cevap ver. Doğru mu?
Aykut mırıldanır gibi evet dedi.
Behzat Ç. babacan bir ses tonuyla, ''Bak evladım'' dedi, ''aranızdaki aşk üçgeni beni fazla ilgilendirmez. Yani sizi yargılamıyorum. Ama beni yanıltırsan devletin memuruna, boş yere mesai yaptırırsan külahları değişiriz.''
Harun höpürdeterek içtiği çayını bir kenara koyup, ''Ne aşk üçgeni amirim, bunlarınki aşk yamuğu'' deyip bir kahkaha koyverdi.
Tebessüm etmekle yetinen Behzat Ç., Betül sex shoplara gidiyormuş, bundan haberin var mı diye sordu.
Yok.
Yani bu kızın bir porno merakı olduğu ortada. Sence ne işi vardı öyle yerlerde?
Harun gülüp Aykut'u gösterdi.
Ne işi olacak amirim, şu tipi görmüyor musun?
Aykut erkekliğine toz kondurmayan bir havada, ne alakası var dedi. Sandığınız gibi değil, kadınların sorunlarıyla ilgili bir yazı hazırlıyordu dergiye. Cinsel obje olarak mı kullanıyorlarmış, sömürüyorlar mıymış, ne, feminist işler, ben tam bilmiyorum. Seks şopa da o yüzden gitmiş olabilir, bazı şeyleri yerinde görmek için.
Harun feminist miydi bu kız diye hayretle sordu. Feministle mi çıktın?
Vallahi tam bilmiyorum ama bana karşı ayıklanmadıktan sonra feminist olmasında bir sakınca görmedim. Çok iyi kızdı.
Harun aferin lan dedi. İlk defa doğru bir şey söyledin.
Bu arada Behzat Ç. defteri Aykut'un yüzüne yaklaştırdı. Bir satırı gösterip şuraya bak dedi. Ne yazıyor?
Aykut defteri okudu.
Peşimde biri var, şişman ve gözlüklü.
Behzat Ç. kim bu adam diye sordu.
Bilmiyorum.
Bir şeye de biliyorum de, takip ediliyor muydu?
Zaman zaman takip edildiği hissine kapılırdı ama paranoyak sayılmazdı.
Harun, paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez dedi.
Aykut evet dedi, en sevdiği söz buydu.
O arada Behzat Ç. iki sayfanın arasında bir gariplik fark edip parmaklarıyla kontrol etti. Sayfanın kenarında alt sayfanın çıkıntıları vardı. Betül bu sayfalara intiharla ilgili düşüncelerini yazmıştı. Sayfanın tarihleri arasındaki bir günlük boşluğu da görünce acaba diye düşündü. Odadan çıkıp Recep'i aradı.
Sakın bir yere kaybolma, geliyorum.
15. Bölüm. Recep cumartesi günü başına çıkan bu işten pek memnun değildi. Ama Behzat Ç.'nin şüphelerini dinleyince defteri alıp adli tıbbın yolunu tutmuştu. Akşam olmasına rağmen henüz bir sonuç çıkmamıştı. Temin yarısına kadar maviye boyanmış, bitmek tükenmek bilmeyen yarı karanlık koridorlarında yürürken Harun,
''Bir günde çıkar mı?'' diye sordu.
İsterlerse çıkar. Tem'deki sorgusu biten Özcan'ı almaya gidiyorlardı. Mahkemeye sevk edilmeden önce bir de onlar sorgulayacaktı. Tahsin bu sorgunun talep kağıdını imzalamakta biraz gönülsüz davranmıştı. Ama Behzatçı'ya başımıza bir iş çıkarmayın diye haber yollayarak gerekli uyarıları yaptığını düşünüyordu. Behzatçı hangi kağıdın hangi deftere ait olduğunu anlayabiliyorlar artık. O kadar zor bir işlem değil dedi. Zaten o mektupta bir gariplik olduğu ilk günden belliydi. Koridorun sonunda tek ellerinden birbirlerine kelepçelenmiş 15-16 yaşlarında iki çocuk duruyordu. Başlarındaki sarkık bıyıklı polis çocukların şaşkın bakışlarla çevreyi süzdüğünü görünce birini telsiziyle dürtüp duvara dönün dedi. Çocuklar kendi eksenleri etrafında bir yay çizip duvara döndüler. Ellerini kaloriferde ısıtan polis Behzatçı'yı görünce doğrulup selam verdi. Harun hayrola ne yapmış bu veletler diye sordu. Daha bu yaşta memleketi nasıl böleriz diye plan yapıyorlar. Yok abi ne planı? Sus lan elinizde gündem çantada şivan perver hala konuşuyor. Çocukların yanlarındaki pencereden emniyetin bahçesine bakmaya başladığını görünce ikisinin kafasına da birer şaplak indirdi. Önünüze bakın, keşif mi yapıyorsunuz? Harun amirinin hızlı adımlarına ayak uydurmakta zorlanıyordu. Alp'in tutuklu yargılanacağı haberini saklamaya gerek duymadığı bir memnuniyetle verdi. Savcı satıcılıktan dava açmış, en az 5 yıl yatar, artık Berna'yı rahatsız edemez. Behzatçı cevap vermeyip başını sallamakla yetindi. Alp'in sözlerini hatırladıkça hayalinde hala sağlı sollu kroşeler çıkarıyordu gerçi. Ama Alp'in Berna'nın gözünde nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Belki de Berna rahatsız değildi ondan. Onu en çok bu ihtimal rahatsız ediyordu. Şeytan görsün yüzlerini dedi içinden. Öyle deme, öyle deme, senin kızın bu. Bir hata yapmış herkes yapar. Öyle hata mı olur lan? Her altı yemişler. Öyle deme, Ceyda hamile kaldığında daha nişanlı değildiniz. O başka. Başka değil, aynı şey. En azından biz hapçı değildik. Susun lan. Harun ne sol çıkarmıştı namirim dedi, sizden hiç beklemezdim. Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın? Harun'un yüzündeki gülücükler yavaş yavaş silindi. Aybars'ın odasına girene kadar konuşmadılar. Odanın kapısına tam elini atmak üzereyken kapı içeriden açıldı. İlk gece barda gördüğü kır saçlı adamla yüz yüze geldiler. Adam sanki evinin kapısını açmış gibi "Hoş geldiniz beyler" dedi ve Allah'a ısmarladık. Malum bugünlerde işler yoğun. Gider ayak ceketinin iç cebinden bir kart çıkarıp Behzatçı'ya uzattı. Bir ara uğrayın da çay içelim, şu olayı da konuşuruz. Behzatçı kartı alıp bakmadan cebine koydu. Memnun oluruz. Bir süre birbirlerini tartan iki sumo güreşçisi gibi bakıştılar. Adam, ortalıkta hayalet gibi dolaşan bir arkadaşınız var ya, ismi neydi onun diye sordu. Vallahi bilmiyorum, ona ismiyle hitap etmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Her neyse, işte o da gelirse çok sevinirim. Kendisinin çalışmalarını takdir ediyoruz, selamlarımı iletin. İletirim. Görüşmek üzere. Adamın çıkması için yana çekildi. Odanın içinden sızan ışıkla büyüyen iki gölge koridorun duvarında çarpışıp ayrıldı. Bu arada Aybars karşılamak için ayağa kalkmış, ellerini muhabbetle iki yana açmıştı. "Oo, hoş geldiniz," dedi. Yapay bir içtenlikle el sıkıştılar. "Sadece işiniz düştüğünde gelirsiniz ya, neyse, cinayetin işi bizim işimiz." Behzatçı başını vakur bir ifadeyle sallayıp "Öyle," dedi. "Bizim işimiz sizin işiniz." Yüzünde belli belirsiz alaycı bir gülümseme vardı. Masanın iki yanına oturdular. Aybars masanın üstündeki dosyaları çabuk ve doğal gözüken bir el hareketiyle sümenin altına itti. Oturduğu döner koltuğun kollarına avuç içleriyle hızla vurdu. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Behzatçı cebinden çıkardı 216'nın dibine bir fiske atıp parmaklarıyla masanın üstünde trompet çalan Aybars'a tuttu. Bıraktım. Neden? Terfiyi bekliyorum. Biliyorsun yeni müdür sigara içenleri pek sevmiyor. Öyleymiş. Allah'tan benim terfi ihtimalim yok. Aybars sigarayı bıraktıktan sonra gazetedeki resimlere sakal bıyık yapmaya başlamıştı. Şimdi de elini nereye koyacağını bilemiyordu. Behzatçı'nın dimağında bir cümle parlayıp söndü. Alışkanlıklar günlük yaşamın diktatörleri. Bu cümleyi nereden hatırlıyorum diye düşündü. Ne içersiniz?
Bir şey içmeyelim. Şu elemanı emaneten alıp gidelim. Aybars'ın yüzü asıldı. Boynunu kaşırken gözlerini karşı duvardaki Ankara haritasına dikti. Bunlar polis katili, şerefsiz adamlar dedi. Gerçi olay intihar gibi duruyor ama altından bunların örgütü çıkarsa şaşırmam. Bu Özcan sözde Ankara sorumlusu, yurtdışı bağlantıları var. Bir süredir takipteydik. İstihbaratla beraber mi? Az önce içeriden çıkan kır saçlı arkadaşla yani. Tabii, koordineli çalışıyoruz. Büyük operasyon. Önce beyin takımını topluyoruz. Sonra beyinsizleri alacağız. Çorap söküğü gibi gelecek. Bunların şeceresine baksan hepsi Ermeni dölü çıkar.
Aybars gözlerini Behzat Ç'den ayırdı. Diğer konukla da ilgilenmesi gerektiğini düşünen bir ev sahibi gibi Harun'a dönüp
''Harun, nasılsın koçum?'' diye sordu.
''Bırak bu adli cinayetleri, gel seni teme alalım.''
Behzat Ç babacan bir tebessümle araya girdi.
''Yok, o lazım, bana vermem.''
Aybars masa trampetini ara verip ''Tabii canım.'' dedi. ''Lazım olmaz mı? Harun gibi kalıplı kodumu oturtan adam her şubede ihtiyaç var.'' Harun zor sığdığı sandalyede ayaklarını toplayıp ''Sağ ol amirim'' dedi kısık bir sesle. Aybars'a söylenmişti ama esasında Behzat Ç içindi bu söz. Son aylarda ilk defa amirinden olumlu bir söz duymuştu. Belki de sahiden başka şubeye gideceğinden korkuyordu. Amirinin bu korkusundan yararlanmayı düşünmezdi gerçi. Öyle hinliklere kafa yormayan saf biriydi.
Aybars, hele bu devirde Harun gibi adamlara daha da çok ihtiyaç var diye sürdürdü konuşmasını. Devlet bana silah vermiş, demiş ki beni koru. Ama ben devleti parçalamaya çalışan adama sıkamıyorum o silahı. Her gün 100 tane talimat geliyor sıkmayın diye. Kullandırmayacaksan niye verdin bu silahı bana? Allah bana el vermiş, tokadını Allahsıza at demiş. Bunlar niye tokat attın diye bana soruşturma açıyor. Benim memuruma soruşturma açıyor. Ondan sonra memur bana surat yapıyor. Taban rahatsız. Ben arada kalıyorum.
Aybars sesini bir hayli alçalttı. Sadece masanın önünde oturanların duyabileceği bir sesle
''Bakın aramızda kalsın'' dedi. ''Geçen müdüre de söyledim. Terfi tayin dönemidir demedim. Kararttım gözümü. Çünkü bunalmışım artık. Arada kalmışım. Müdürüm dedim. Bu uyum yasaları cumuktan beter. Cumuku öpüp alnımıza koyalım dedim. Bunlar polisi bitirmek için çıkarılmış yasalardır.'' Ne dedi biliyor musun?
Kendisini dinleyenlerin yeterince merak ettiğine kanaat getirdiği bir suskunluktan sonra
ne dedi biliyor musun diye tekrarladı. Haklısın Aybarsçığım dedi ama konjonktür böyle, dişinizi sıkın biraz, yeri geldi mi gereği yapılır dedi. Aynen böyle dedi işte, yeri geldi mi gereği yapılır ama gel de bunu benim adamlara anlat.
Ardından sesini bütün şubenin duyabileceği bir desibele çıkarıp
''Ama adamlar haklı'' diye devam etti. ''Burada biz savaşıyoruz, benim emrimdeki polis ölüyor. Uyum yasalarını çıkaranların çocukları yalılarda yaşıyor tabii. Aydınlar yalılarda yaşıyor, hainler yalılarda yaşıyor. Onlara insan hakları, teröriste insan hakları. Polis ölmüş kimin umurunda? Kimse çıkıp da bu polis de insandır, onun da hakları vardır demiyor. Neyse başınızı şişirmeyeyim.''
216'nın külü düştü düşecek bir dengede duruyordu. Behzat Ç sağa sola göz gezdirirken Aybars masanın üstündeki diyafona basıp
''Bir küllük getirin'' dedi.
Behzat Ç, Aybars yeni bir söyleme başlamadan lafa girdi.
''Hayrettin'in sana selamı var.''
Aybars hatırlamaya çalışan gözlerle bakıyordu.
''Hayrettin? Betül'ün babası.''
Bir an duraksayan Aybars selamı başıyla kabul edip ''Aleyküm selam'' dedi. Ağır hareketlerle çenesini ve boynunu sıvazlıyordu.
''Uzun süredir tanışırız. Vatanını, milletini seven gariban babası biridir.''
''Öyle öyle. Metin yok mu?''
Aybars'ın yüzünden bir karartı geçti.
''Çıktı. Bu saate kalmaz.'' dedikten sonra sohbetin gidişinden sıkılmış olduğundan ''Senden bir isteğim var.'' cümlesiyle kontratağa kalktı.
Elinde o geceye ait bar görüntüleri varmış. Onların bir kopyasını alabilir miyim?
Sebep?
Muhsin Süvari. Bardaymış o gece. Bize lazım biri. Gerçi illegal kanatta gözükmüyor ama önemli.
Biz de onun peşindeyiz. Betül'ün yanında dolaşıp duruyordu. Kır saçlıya söyle. Bulurlarsa bize de haber versinler.
Odanın yarı açık duran kapısı hafifçe vuruldu. Bir memur elindeki küllükle sökün etti. Behzat Ç yarısını içtiği 216'nın külünü yere düşürmeden az önce aklına takılan cümlenin Betül'ün geceliğinden olduğunu hatırladı. Aybars'ın çatık kaşları biraz daha çatıldı.
Aralık kapının önünde bekleyen Özcan'dı. Aybars herhangi bir duygu içermeyen kalın bir ses tonuyla "Girin!" dedi. Küllüğü getiren çıkarken başka bir memur kolundan tuttu Özcan'ı odaya soktu. Özcan'ın gözleri bağlı, elleri arkadan kelepçeliydi. Orta yaşlarda iri kıyım biriydi. Yediği darbelerden balon gibi şişen kaşı göz bağının altında bir çıkıntı yapmıştı. Bir haftalık sakalının altında ağzı yüzü yumulmuştu. Aybars Özcan'ı eliyle gösterip "Konuşmayı pek sevmez, içine kapanık biri" dedi. "Tabii işine gelince konuşur." Özcan başını hafifçe eğip sola büktü. Dilini diş etlerine vururken Aybars'ı görmeye çalışıyordu. "Çıkçıklama lan, çıkçıklama. Ne var, bir şey mi dedin?" Behzatçı kalktı. Aybars'ın elini sıktı. "Bize müsaade." Görevli memur kelepçeleri açtı. Özcan'ı ortalarına alarak odadan çıktılar. Tem'den çıktıktan sonra gözlerini açtılar. Özcan'a temelde iki soru sordular. Betül'le ilişkiniz neydi? Muhsin Süvari ve Gökhan Bir Yol nerede? Yarım saat geçmesine rağmen aldıkları yanıt tekti. Hatta yarımdı. Betül'le bir ilişkimiz yok. Gökhan'ın da nerede olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Nereden bilecekmişiz? Sizin adamınız değil mi? Odada 5 dakikadır süren tedirgin edici sessizliğin ortasında Özcan'ın başında gidip gelen Harun'un ayak seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Behzatçı gözlerini tavana dikmiş örgütün ismini bulmaya çalışıyordu. Ama o kadar harfi bir araya getirmek onun gibi kıdemli bir tavan okuma ustası için bile ciddi bir hayal gücü gerektiriyordu. Sorgu odasındaki 3 adam da çok yorgundu. Bu yorgunluğu çaktırmamak için gösterdikleri irade savaşı da ayrı bir dertti onlar için. Harun, "Betül'le ilişkiniz yoktu madem, neden sizin eylemde gözaltına alındı?" diye sordu. "Onu gözaltına alanlara sorun." "Bizimle dalga mı geçiyorsun?" "Evet, aynı soruları sorup durmayın. Bırakın bu dedektif ayakları da." "Senin var ya ağzını burnunu bir de ben yamulturum." "İstersen dene. Ben işkence tezgahında konuşmadım. Cinayet masasında mı konuşacağım?" Harun sağa sola gitmeyi kesti. Yüzünde bitkin bir gülümseme vardı. Özcan'ın hiç beklemediği bir anda sandalyenin ayağına sert bir tekme çıkardı. Özcan bir tarafa, sandalye bir tarafa savruldu. Behzatçı diyaloğun akış biçiminden varacağı yeri tahmin etmiş, önceden kalkıp Harun'la Özcan'ın arasına girmişti. Harun'u göğsünden itip ani bir hareketle doğrulan Özcan'ı kolundan tuttu. Harun elini kaldırıp "Ulan vatan haini!" diye bağırdı. "Liderleriniz yurt dışında villalarda yaşıyor. Siz burada sürünüyorsunuz." "Yalan. Herkesi kendiniz gibi bellemişsiniz." "Sen Türk polisine yalancı mı diyorsun?" Özcan kolunu kurtardı. "Yalancı olsanız iyi" dedi. "Bekçi köpeğinden betersiniz." Behzatçı hareketlenen Harun'u işaret parmağıyla durdurup Özcan'a döndü. Yakasına yapışıp dosya dolabına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dolabın üstünde 1-2 dosya üstlerine düştü. Behzatçı'nın yumruğu sıkılıydı ama karşısındaki suratı görünce vazgeçti. Dudak patlamış, şişen kaş sağ gözün yarısını kapatmış, yamuk duran burunsa büyük ihtimalle kırıktı. "Şimdi niye kendimi tutuyorum?" diye düşündü. "Şartlar eşit olmadığı için mi? Alp'le şartlar eşit miydi? Ne zaman şartlar eşit olmuştu ki? Yüzbaşı kendi burnunu kırdığında şartlar eşit miydi?" Cevdet kapıyı açıp karşısında gırtlak gırtlağa gelmiş 3 adam görünce şaşırıp kekeledi. Ama... "Ne diyorsun?" Amirim, bir avukat geldi, sizi görmek istiyor." Behzatçı kapının aralığından bakan adamı gördü. "Beklesin." "Çok önemliymiş, bekleyemezmiş." Özcan'ın yakasını bıraktı. "Tamam, sen burada kal." Harun'u kolundan tutup kapıyı açtı. "Çıkalım." Harun odadan çıkarken işaret parmağını Özcan'a sallayıp "Sen dur, daha işimiz bitmedi" dedi. "Bekliyorum, buradayım." Bu cevap üzerine iyice sinirlenen Harun kapı önünde de bağırmaya devam ediyordu. "Bekle, bekle, sen göreceksin, daha bu bir şey değil." Kapıyı kapatınca burunlarının dibinde duran Ertan'la karşılaştılar ama ilk anda tanıyamadılar. Ertan suçüstü yapmış bir yüz ifadesiyle "İçeride ne yapıyorsunuz?" diye sordu. "Sen kimsin kardeşim?" "Tanımadın mı? Avukat Ertan Cansun. Müvekkilimle görüşmeye geldim." Behzatçı'ya biraz daha dikkatle bakınca avukatı tanıdı. Soğuk bir şekilde el sıkıştılar. "Buyurun odama geçelim." "Hayır, önce müvekkilimle görüşeceğim."
Görüşemezsin.
Neden?
Biz bile ifadesini özel izinle alıyoruz.
Beni ilgilendirmez. Gözaltı süresi geçmesine rağmen ne mahkemeye sevk edildi ne de müdafi olarak görüşmeme izin verildi. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım.
Gözaltına alan biz değiliz. Terörle mücadele. Onlar hakkında da suç duyurusunda bulundum.
Harun tamam kardeşim dedi. Ne duyurusunda bulunursan bulun. Bana ne?
Odaya geçtiler. Behzatçı gizli tutulmak kaydıyla 5 dakikalık bir görüşmeye izin vereceğini söyleyince Harun şaşkın gözlerle amirini süzdü. Bir bildiği vardır herhalde diye düşünüyordu. Belki de bu iyi niyeti gören Özcan'ın konuşacağını umuyordu. Ertan Özcan'ın yanına girdi. 5 dakika sonra bir hışımla çıkıp yaptığınız bu işkencenin hesabını vereceksiniz diyerek cinayet bürosunu hızla terk etti.
Behzat Ç'nin ne işkencesi saçma sapan konuşma dediğini duymadı bile.
Harun avukatın arkasından yağ sabır çekip bacak bacak üstüne attı.
İlk gördüğüm günden beri kılım bu adama. Biz bunun geçmişini iyice bir araştıralım. Nedir yani bu adamlarla bağı?
Behzat Ç'nin aklı Ertan'ın ne yapmayı planladığındaydı.
Amirim şu melodiyi değiştir artık.
Ne melodisi?
Telefonun çalıyor.
Arayan Recep'ti. Evet sen haklısın dedi. İntihar mektubu Betül'ün defterinden koparılmış.